Hatıralar. Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından Hatıralar programını hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanları adına hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbul surlarında halkın girip çıktığı kapılar vardır. Bunlar müstahkem bir şekilde yapılmış askeri kapılardır. Harp esnasında örülerek kapatılırdı. Önlerinde de köprüler var bunların. Köprüler de yıkılırdı ki düşman içeriye girmesin. Bu kapılar Konstantinus zamanında surlar üzerine yapılmıştı. En büyüğü üç kemerli tak-ı zafer şeklindeki yaldızlı kapı idi. Bizans imparatorları zafer alaylarından dönüşte ordularıyla bu kapıdan şehre girerlerdi. Yaldızlı kapı veya altın kapı. Bunun iki tarafında dört köşe mermerden büyük kuleler vardı. Bu kapılar vaktiyle heykellerle pek süslü bir halde idi. Yedi kule kapısı, evvelce burada beş kule mevcut olması münasebetiyle beş kule kapısı diye anılırdı. Sonraları iki kule daha ilave olundu, adı yedi kule kapısına çevrildi. Burası Sultan 3. Murat devrinden sonra siyasi mahkumlara mahsus hapishane olarak kullanılmıştır. Daha ziyade Genç Osman diye bilinen Sultan 2. Osman 1622 tarihinde Yeniçeri zorbaları tarafından sürüklenerek buraya getirilmişti. Evvela hapsedildi, sonra Davut Paşa ve avanesi tarafından şehit edildi. Davut Paşa'nın işlediği bu kanlı cinayet tarihimizde silinmez bir kara leke olarak kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u zapt ettiği zaman surların muhasara sırasında harap olan kısımlarını tamir ettirdi. Fetihten 5 yıl sonra şehre bir iç kale ilavesini düşündü. Fatih iç kale yapılacak yer olarak Yaldızlı Kapı bölgesini seçti. Bu mevki 7 kulenin dış tarafına düşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yabancı bir devlete harp ilan olunduğu zaman İstanbul'da bulunan o devletin elçisi sulh yapılana kadar 7 kulede ikamete tabi tutulurdu. Sultan II. Mahmut devrinde ve Tanzimat'tan 8 yıl kadar evvel, demek 1831'de Sultanahmet civarında, Sultanahmet Meydanı civarında aslanhane var. Orada saraya ait arslanlar vardı. Onlar 7 kuleye nakli olundu. Elhasıl 7 kule tarihte ehemmiyetli bir mevki işgal eder. Çok mühim vakalara sahne olmuştur. Topkapı çok meşhurdur. İstanbul'un ikinci büyük kapısıdır. Halkın halen girip çıktığı bu kapı civarında Ayos Romanos adıyla anılan bir kilise vardı. Topkapı ve Edirne Kapı fetihle alakadar geçitlerdendir. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu bu iki kapının arasında mevki almış bulunuyordu. Fatih'in Otağı Humayun'u da Topkapı'nın karşısındaki Maltepe'de kurulmuştu. Konstantinus, Topkapı'nın iç taraflarında vukua gelen bir çarpışmada ölmüştür. Bu kapının Topkapı adını alması büyük topların buraya yerleşmiş olmasından idi. Büyüklük itibariyle 7 kule kapısından sonra Silivri kapısı gelir. Fatih'in İstanbul'u muhasarasında bu kapının karşısına 3 büyük top yerleştirdiği rivayet olunuyor. Sultan 2. Murat daha önce İstanbul'u muhasara ettiği zaman çadırını bu kapının karşısına kurdurmuştu. Silivri yolu sebebiyle Silivri kapıdır. Mevlana kapısı, bu kapının üzerinde Rumca Allah ve Kırmızı Fırka tarafından muhafaza olunan İmparator Konstantinus'a zaferler olsun ibaresi görülmektedir. Bu da Merkez Efendi'ye açıldığı için Mevlana Kapısı adını alır. Edirne Kapısı, Bizans tarihiyle meşgul olan tarihçiler arasında yeri meçhul olan, tartışma konusu olan bir yerdir. Bugünkü Edirne Kapı'nın Edirne Kapı'da olmadığını bazı tarihçiler söylemektedir. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da Bayezid'de üniversite bahçesi içinde inşa olmuş eski bir yangın kulesi var. Bayezid Kulesi, namı diğer Serasker Kulesi. 19. asır bidayetinden itibaren şehirde çıkan yangınları gözetleme vazifesi görürdü burası. Orta Çağ İstanbul'unu süsleyen Galata Kulesi gibi. O da bir tarihi abidedir. Zarif bir kuledir. Eskiden Yeniçeri Teşkilatı'na dahil bir tulumbacılar bölüğü vardı. İtfaiye vazifesi görürdü bunlar. Bu arada Süleymaniye Camii yakınlarındaki ağ kapısının, yani Yeniçeri ağasının makamının bahçesinde ahşaptan bir yangın gözetleme kulesi köşkü yapılmıştı. Bu köşk birkaç defa yandı, yenisi yapıldı. Bu köşkün gözetleme yerinde nöbet tutan tulumbacılar, ki bunlara köşklü denir, İstanbul'un herhangi bir semtinde yangın başlangıcı görünce kulenin ağasına bildirirlerdi. Nöbetçinin verdiği haber üzerine kule ağası, yangın Üsküdar tarafında ise Üsküdar'da İcadiye Tepesi'ndeki nöbetçiye haber verirdi. Bu işaret gündüzleri bayrakla, geceleri ışıkla olurdu. Sultan II. Mahmut 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kökünden kaldırdı. Ağ kapısını Şeyhülislam kapısı haline getirdi. Kapının üzerindeki kitabede ağ kapısını verdi bize Sultan Mahmut. Babı tezvir idi. Hak kıldı makamı ifta. Yani vaktiyle müzevirlerin yaşadığı yerdi. Şimdi fetva makamı oldu diyor. Bu mısralar var kapının kitabesinde. Çünkü ağ kapısı Yeniçeri ağalarının makamıydı malum. Uzun seneler Yeniçeri Ocağı'nın tezvir ve fesat ocağı haline gelmişti. Padişahlara ve vezirlere karşı tertiplenen bütün isyanlar burada tertip olunurdu. Dönelim biz kulelere. Bayezid Kulesi'nde ve Galata Kulesi'nde gece gündüz etrafı kollamaya memurlar vardı. Bu işte saç sakal artmış nöbetçiydi bunlar. Şehrin hangi canibinde duman veya alev görürlerse semtini kemali maharetle kestirirlerdi. Hemen işaretleri verirler, sepetleri asarlardı. Sepetlerin 4 tanesi yangının İstanbul içinde olduğunu gösterir. İkisi deniz aşırı yerlerde olduğunu gösterir. Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy ve Boğaziçi yakasında olduğunu gösterirdi. Bugünkü Bayezid Kulesi'nin ilk şekli bir yangın kulesidir. Sultan II. Mahmud'un emriyle yaptırılmıştır. Tarihte ilk serasker, yani Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı olan Ağa Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Son Yeniçeri ağası ilk serasker. Yeniçeri ağası ama padişah tutmuştur isyanda. Padişah içeriden kaleyi fethetmiştir. Ağa Hüseyin Paşa o devrin mimari hususiyetlerini taşıyan kâgir biçimde yaptırmıştır bu kuleyi. Kulenin bir de kitabesi vardır ki meşhur Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin kaleminden çıkmıştır. 85 metredir Bayezid Kulesi. 180 basamağı vardır. Büyük şehrin hemen her tarafından görülür. Gerek yüksekliği bakımından gerek mimarisi bakımından İstanbul'un alaka çekici tarihi eserlerindendir. Tabi mahalleleri kamilen ahşaptı İstanbul'un. Onun için yangın hakiki bir felaketti eskiden. Söndürme vasıtaları da iptidaiydi o zamanlarda. Onun için bir yangında mahallelerin, semtlerin kamilen kül olduğu çok defalar görülürdü. Yangınlar yüzünden İstanbullu olup da maddi manevi zarara ziyana uğramayan aile yok gibidir. Bu afetler sebebiyle de birçok tarihi kıymetlerimiz kaybolmuştur. Serasker Kulesi dedik, bir de Kız Kulesi var. Kız Kulesi İstanbul'un Bizans devrinden kalmayan eski abidelerinden birisi. Kulenin bulunduğu sahil Atinalı bir generalin karısına izafe edilir ve orada gömülüymüş bu kadıncağız. Damalis. Onun için buraya Damalis Burnu, Damalis Sahili adını taşır idi. Damalis'in mezarının üzerinde bir öküz heykeli vardı ve kitabeli bir mermer sütun vardı. Tarihlerde yazıyor bu. İlk kuleyi burada Damalis Burnu'nun önünde büyük bir kayanın üzerinde İmparator Manuel Komnenos yaptırmış. Ve boğazı kapatan zincirin bir ucunu da buraya bağlamış. Fetihten sonra kule yıkılmıştır. Yerine ahşap bir kule inşa olunmuştur Osmanlılar tarafından. Bu kule de Sultan 3. Ahmet zamanında, Lale Devri zamanında yanmıştır. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa buraya taş bir kule yaptırdı. Ama bugünkü kule değil. Bugünkü kule Sultan II. Mahmut devrine tarihlenir. Önceleri bir muhafaza kulesiydi burası. Sonraları bu müdafayı ileride Anadolu ve Rumeli hisarları arasında yapmayı düşündüler. Onun için burayı Akdeniz'den gelecek gemilere boğazın ağzını göstermek maksadıyla fener olarak kullandılar. Hala da burası bir fenerdir aynı zamanda. Eski tarihlerin verdiği malumata göre Kız Kulesi vaktiyle deniz altından açılmış bir tünel ile Üsküdar sahiline bağlı imiş. Bundan başka dalga kıran vazifesini görsün diye sahil ile kule arasına bir duvar çekilmiş. Zamanla duvar yıkılmış. Bugünkü serpintilerin o duvarın enkazı olduğu söylenir. Efendim, bir efsaneye göre kahinler Bizans prenseslerinden birinin bir yılan tarafından sokulup öleceğini haber vermişler. Bunun üzerine imparator güzel kızına denizin ortasına bu kuleyi yaptırmış, onu yılanın sokmasından korumak istemiş. Gel gör ki prensesin günü, canı günün birinde bir üzüm istemiş. Üzüm küfesinin içine de yılan saklanmış, kuleye girmiş ve prensesi sokup öldürmüş. Bahtsız prenses kulenin içine gömülmüş. Onun için buraya Kız Kulesi derler. Benzer bir hadise Mersin'deki Kız Kalesi için de anlatılır. Kulenin asıl adı üstündeki öküz heykeline nispetle Öküz Kulesi imiş. Sonra bu isim zamanla bozularak Kız Kulesi namını almıştır. Bir başka rivayet de var. Burada Leandros isminde bir balıkçı varmış sahilde. Burada da bir mabet varmış vaktiyle, bir Yunan mabedi. Burada da Hera adında bir rahibe varmış. Leandros Hera'ya aşık olmuş ve her gece sahile atlar yüzerek kuleye çıkarmış. Tabii kadın rahip olduğu için sahile gidemiyor. Ama bu Hristiyanlıktan önce tabii. Burası çok akıntı olan, dalgaları çok olan bir yerdir. Şimdiki gibi de kısa değildir. Sahil doldurulduğu için kısa gibi gözüküyor. Arada epey mesafe var. Fırtına da çok. Lodos da çok. Hera ışık tutarmış Leandros'a. O gece fırtına çokmuş, ışık sönmüş. Leandros karayı bulamamış ve boğularak ölmüş. Bu acı hadise Çanakkale Boğazı için anlatılır. İstanbul Boğazı için anlatılır. Ama İstanbul Boğazı için daha çok anlatılır. Hatta bu kulenin adı Avrupa kaynaklarında Leandros Kulesi diye geçer. Evliya Çelebi, Kız Kulesi'nin 100 adım berisindeki Salacak sahilin cümle dilberler için Temmuz ayında deryada çimmelerine mahsus bir yer olduğunu söylüyor. Cümle aşıkan ve maşukan ikindiden sonra kayıklarla gezip letafetlerini gösterirlerdi diyor. Salacak ismini tarihten almıştır. Fetih'te Sultan Fatih'in maiyetinde İstanbul'a gelmiş olan Akşemseddin Hazretleri'nin mensup olduğu Salacak aşireti burada iskan edilmiştir. Ondan dolayı buraya Salacak ismi verildiğini kaynaklar bildirmektedir.
Oh, no.
Bir de Galata Kulesi'nden bahsetmeli. Galata Kulesi'nin inşaatı hakkında muhtelif rivayetler var. Kuleyi Şarki Roma İmparatorluğundan, yani Bizans İmparatorlarından Anastasius yaptırmış 507 tarihinde bir Fener Kulesi olarak. Tabii orası Ceneviz bölgesidir Galata. Cenevizler Cenevolular demek. Sonradan bu eski kuleyi genişletmişler, büyütmüşler. Başka rivayet var. Kuleyi ilk defa Cenevizler yaptırmış 1216 yılında Galata'yı icat ettikten sonra. Bu tüccar kavim kasabaların etrafına kale duvarları çekerken dışarıdan gelen düşmanı gözetlemek üzere Galata'nın en hakim noktasına bu kuleyi inşa etmişlerdir. Bu iki rivayetin arasını bulmak mümkün. Muhtemelen Anastasius buraya bir kule yaptırmıştı. Sonra bu kule yıkılarak yerine şimdiki Galata Kulesi yaptırıldı. Vaktiyle tepesinde haçlı sivri bir külah vardı. İsa Kulesi denirdi buraya. Bu binayla ilk alakamız fetih sırasında olmuştur. Sultan Fatih, Tophane'den karaya aldırdığı gemilerini Galata Kulesi'nin dibinden aşırıp Haliç'e indirmişti. İstanbul'dan sonra Galata'da hakimiyetimize geçince bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet kulenin üst kısmını yıktırmıştır. Bir başka rivayete göre bütün kuleyi yıktırmış, bugünkü kuleyi Sultan II. Bayezid yaptırmıştır. Fetihten sonra kuleyi esaslı olarak ilk olarak Sultan II. Selim tamir etmiştir değerli dinleyiciler. Daha sonra muhtelif devirlerde çok yangınlar geçirmiş, tamirler görmüştür. 16. asırda Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir ara zindan olarak kullanılmıştır. Sultan 3. Murat zamanında Takiyettin adında bir müneccim kuleyi rasathane haline koymuştur. Fakat zamanla falcılığa dönüştürmüş. O zamanlar astronomi yani ilmi nücum çok gelişmiş olmadığı için veya gelişmiş olsa bile suistimali elverişli olduğu için bu işten anlayanlar ille yıldızname bakar, fal bakardı. Bu da İslam dininde ve Osmanlı kanununa da memnu olduğu için bir müddet sonra rasathane kapatılmıştır. Takiyettin'in Fındıklı arkalarındaki rasathanesi de yıkılmıştır. Bunun sonradan çok mevzu bahis ederler. Osmanlılar'da rasathane yıkılmış, işte bilime verilmeyen değer gibi buna bir örnek olarak gösterirler ama işin aslı bu değildir. Yoksa rasathane bütün Osmanlı medreselerinde vardır. Müstakil rasathanedir bu. Bütün Osmanlı camilerinde, külliyelerinde rasathane vardır. Bu yalnızca rasathane olarak kullanılan ilk rasathaneydi. O da bir kapatılmış ama rasathane yok demek değil elbette ki. Evliya Çelebi şöyle anlatıyor kuleyi. Galata Kulesi 118 zira binadır diyor. Ki eflak eser çekmiştir. Bir zira 50 santim olduğuna göre 118 zirayı 50 santimle çarpmak lazım. Zirve-i alası rasası hası ile mesturdur. İstanbul Kulesi her yerden dairen madar nümayan değildir. Lakin bu Galata Kulesi şekli insan gibi rüyeti yegandır. Kapıları metin demirdendir diyor. Evliya Çelebi mübalağayı da elden bırakmıyor. Bursa'ya hail, Keşiş Dağı üzerinden beyan ayan beyan görülür diyor. Dürbün ile bakılırsa Bursa'nın imaretleri de görünürmüş diyorlar diyor. Yani Galata Kulesi'ne çıktığınız zaman Keşiş Dağı, Uludağ görülür. Dikkatli dürbünle bakarsanız Bursa'nın imaretlerini bile görmek mümkündür diyor. Bu kule her yerden görünür. Şekli devranidir. Derunu 10 tabaka zindandır. Şimdilerde Ali Osman'ın gemi alatına mahzen olmuştur. Gemi aletleri konuyormuş demek buraya. Eskiden zindanmış. Cenub-ı Nazır, güneye bakan demir kapısına taş merdiven ile çıkılır. Hakir, bu kuleye birkaç kere anda havaya kağıt uçurarak, eline ip bağlayıp uruç eden cambazı seyretmek vesilesiyle çıktım da İstanbul'u güzelce temaşa ettim diyor. Yine Evliya Çelebi'nin anlatmasına nazaran Sultan 4. Murat zamanında Hazerfan Ahmet Çelebi isminde bir zat büyük kanatlar takmış, Galata Kulesi'nden havalanmış. Halkın hayret nazarları önünde tepeleri denizleri aşıp Üsküdar semtine konmuş. Bu hadisenin doğruluğu meşküktür. Hiçbir kaynakta yazmaz Evliya Çelebi'den başka. Fetihten sonra kulede mehterler nöbet çalardı değerli dinleyiciler. 1717 yılından itibaren burası bir yangın kulesi haline dönüştürüldü ve yangın tarasutu için kullanılmaya başlandı. Yangın kulede daimi bulundurulan bir davulun çalınmasıyla halka ilan olunuyordu. Galata Kulesi 1794 yılına kadar taş duvar üstüne konulmuş, üstü kurşunlu ahşap bir külah ile iki odadan ibaretti. 1794 yılında bir yangın çıktı Galata'da. Odalar ve merdivenler tamamen yandı. Sultan 3. Selim kuleyi yeniden inşa ettirdi. Kuleye yine bir sivri külah kondu. Bugünkü kulenin en üst kısmına tekabül eden yerde dört tarafa çıkıntılar verildi ve dört tane camlı köşk yapıldı. Ayrıca üç oda, etrafına birer sofa ve divanhane bina edildi. Sultan Mahmut zamanında 1835 yılında bir yangın daha geçirdi. Sultan Mahmut burayı tamir ettirdi. Padişah bir müddetten beri tamir olunan bina, kuleyi seyre ve temaşaya geldiği zaman imparatorluğun bazı yerlerinde olduğu gibi bu kuleye de bir saat konulmasını irade etti ve bir saat kulesi haline dönüştürmek istedi. Esaslı tamirler gördü Sultan Aziz zamanında ve Sultan Hamid zamanında. Bu son tamirlerle bugünkü şeklini aldı. Sultan Hamid'den kalmadır, 1878'den kalmadır şimdiki kule. Bu tarihi kule Bizans'ı görmüştür, Cenevizleri görmüştür, fetih askerlerini görmüştür. Bu civardaki mahallelerde birbirine benzeyen nice hayat hikayeleri başlayıp bitmiştir. Bu fani hikayelerin hepsi unutulmuştur. Yalnız Fatih Sultan Mehmet'in şiirinde Galata ebedileşmiştir. Bağlamaz Firdevs'e gönlünü Galata'yı gören, servi anmaz anda ol servi dilara'yı gören, bir frengi işvelü İsa'yı gördüm anda kim, lebleri dirisüdür dir idi İsa'yı gören. Fatih Sultan Mehmet'in çok derin manaları olan, nefsini anlatan, insan nefsini anlatan bu meşhur şiiri Galata'yı tasvir etmektedir. Galata, gayrimüslimlerin yaşadığı, Müslümanların az olduğu, asayiş vakalarının çok olduğu, ticaretin yoğun olduğu, İstanbulluların, sur içindeki yaşayan İstanbulluların yani Müslümanların hayatta bir kere bile geçmedikleri bir semt idi. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un en turistik yeri olan ve turisten yaz, bilhassa yaz günlerinde turisten geçilmeyen Sultanahmet Meydanı 14. Osmanlı Padişah Sultan 1. Ahmet'in ismini taşır. Vaktiyle oraya At Meydanı denirdi. At Meydanı bir ara hippilerin, esrarkeşlerin mekanı olmuştu. Oteller de esrar tekkesi olmuştu. Sonra yıllar önce belediye bunu temizledi. Şimdi Sultanahmet İstanbul'un yüz akı semtlerden birisidir. Bizans zamanında da Osmanlılar zamanında da burası birçok merasimlere ve tarihi vesikalara sahne olmuştu. Roma İmparatoru Septimus Severus bu meydanda bir hipodrom inşasına başlamıştı. Ama bitiremedi. İstanbul'u kuran Büyük Konstantinus bunu tamamladı. At yarışları, araba yarışları yapılırdı burada. Oyunlar tertip edilirdi. Bu meydan ortadan bir set ile ikiye ayrılırdı. Koşular bu setin etrafında cereyan ederdi. Evvelce bu meydanda vahşi hayvanların oyunları gösteriliyordu. Onun için setin yerinde derin bir hendek vardı. Vahşi hayvanlarla halk arasındaki bu hendek tehlikeyi önlemek için kazılmıştı. Hayvan gösterileri terk edildikten sonra hendek dolduruldu. Yerine at araba yarışlarının etrafında cereyan ettiği bir duvar örüldü. Spina denirdi bu duvara. Duvarın üzerinde abideler vardı. Onlardan başlıcaları bugün de mevcuttur. Dikili taş, burmalı sütun, başkaları da vardı. Bunların hepsi bir hizaya dizilmişlerdi. Bu heykeller arasında arslanla güreşen adam heykeli, can çekişen boğa heykeli, azgın bir at heykeli, bir yılanı kaldıran kartal heykeli, İmparator Gratianus'un, Valentinianus'un, Theodosius'un ve mükafat kazanmış araba koşucularının heykelleri vardı. Meydan duvarlarla çevriliydi. 100.000 kişiyi istihap ederdi. Bugün Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi ki Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Türkiye'ye gelişi hatırasına yapılmıştır. Orada Bizans imparatorlarının Katizma adını taşıyan binaları vardı. Bütün gün devam eden şenlikleri imparator hükümet ricaliyle beraber buradan seyrederlerdi. Bir nevi şeref tribünüydü burası. İki grup vardı, spor grubu, maviler ve yeşiller. Bunlar arasında at ve araba yarışları yapılırdı. Pek heyecanlı olurdu bu kulüpler arasında yapılan yarışlar. O kadar ki mavilerle yeşillerin rekabeti Bizans'ın mukadderatına tesir etmiştir. İmparator taraflardan birini tutardı. Umumiyetle mavileri tutardı. Maviler asillerin, zenginlerin partisiydi. Yeşiller böyle olmayanların partisiydi. Yani maviler sağcı, diğerleri liberal partiydi. Üçüncü Mihail bizzat araba yarışı yapar, araba yarışlarını idare ederdi. Bizans'ın son zamanlarına doğru artık hipodrom oyunları yavaş yavaş terk edildi. Yalnız büyük bayram günlerinde birer oyun verilirdi. Bununla iktifa edilirdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman bu meydan haraptı. Çünkü Latinler geldiği zaman artık hipodromun yıldızı sönmüştü. İstanbul'u zapt ettikten sonra Osmanlılar burada mimari şaheserler vücuda getirdiler. 16. asrın muhteşem saraylarından İbrahim Paşa Sarayı çok meşhurdur. Şimdi İslam Eserleri Müzesidir ve 16. yüzyıldan kalma bir sivil mimari örneği olmak bakımından kıymetlidir. Başka emsali yoktur. Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yerde eski vezir sarayları vardı. Ayasofya Meydanı'nda Mimar Sinan'ın en nefis eserlerinden biri olan Büyük Hamam vardı. Ve tabi Sultanahmet Camii bu sahadaki Türk abideleri, Osmanlı abideleri arasında sayılmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında at meydanında birçok zafer alayları yapılmıştır. Pek muhteşem düğünler yapılmış ve toplantılara sahne olmuştur burası. Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadelerinin sünnet düğünleri bu meydanda başlamıştı. Bu münasebetle at meydanındaki mehterhane ki şimdiki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yerindedir. Orada lacivert taş sütunlar üzerine muhteşem bir taht oturtulmuştu. Tahtın civarında rengarenk çadırlar vardı. Kanuni Sultan Süleyman altın ve murassa takımlarla süslenmiş bir küheylan üzerinde ve vezirler arkasından kendisini yaya olarak takip ediyorlar. Böylece meydana geldi ve tahtına oturdu. Bu esnada askeri mızıka yani mehter zafer havaları çalıyordu. Vezirler, beyler, sefirler ve kalabalık bir halk bu düğünde seyirciler arasındaydı. Kanuni Sultan Süleyman'a takdim olunan hediyeler o vakte kadar Osmanlı hazinesine giren hediyelerin cümlesinden daha üstün görülmüştü. At meydanında düğün münasebetiyle muhtelif oyunlar, eğlenceler tertip olundu. Kanuni Sultan Süleyman halka bir muharebe manzarası gösterdi. Yani bir nevi tatbikat yaptırdı. Muharip vazifesini görenler tüfek, kılıç ve mızraklarla müsellah idiler. Hususi surette yaptırılmış ve biri Macarlar tarafından müdafaa edilmekte bulunan iki ahşap kule üzerine hücumlar yapıldı. Hokkabazlar, cambazlar türlü oyunlar gösterdiler. Düğünün 5. günü silah oyunlarına tahsis edildi. Bütün bu eğlencelerin, şenliklerin başladığı tarihten 18 gün sonra şehzadeler at meydanında İbrahim Paşa sarayında sünnet edildiler. 3 hafta sonra da düğün Kağıthane sahrasında bir koşu ile nihayete erdi. Tarih boyunca at meydanının sahne olduğu en şaşalı düğünlerden biri Sultan 3. Murad'ın oğlu ve halefi Şehzade Mehmed'in, geleceğin Sultan 3. Mehmed'in sünnet düğünü olmuştur. Evet, meydan bir tarafında güzelliğinden ve aydınlığından bir de tabii mavi çinilerinden dolayı Avrupalıların mavi sürahi veya Blue Mosque diye vasfettikleri Sultanahmet Camii kalem gibi ince uzun minareleriyle eflake ser çeker. Caminin karşısında eskiden Defter-i Hakani Nezareti denilen bugünkü tapu dairesi vardır. Ve halk tarafından mehterhane denilen umumi hapishane vardır ve divan yoluyla çevrilidir. At meydanı ismi at oyunlarının, at yarışlarının burada yapılmasından dolayıdır. Et meydanı vardır bir de. İstanbul'da Aksaray semtindeki meydanlardan birinin adıdır. Eskiden askerin et istihkakı burada dağıtılırdı. Onun için meydana bu isim verilmiştir. Vaktiyle Yeniçerilerin kışlası buradaydı. İhtilal erbabı, ayak takımı Vakayı Hayriye'ye kadar burada kazan kaldırırlardı. Şair İzzet Molla koyup kaldırmadan ikide bir kazan devrildi, söndürdü ocağı diye tarih düşürmüştür Yeniçeri ocağının kaldırılışına. Efendim, et aynı zamanda eski toplarla havan ve obüslerin boşluğu saran kısmına verilen attır. Namlunun veya merminin kalınlığı içinde et kelimesi kullanılır. Yeniçeri odaları, Yeniçeri kışlaları manasında kullanılan bir tabir. Eskilerine eski odalar, sonradan yapılanlarına yeni odalar denirdi. İstanbul'un fethini mütakip, ilk defa halen Şehzade Camii'nin bulunduğu yere ve onun karşısına Yeniçeriler için kışlalar yapılmıştı. Yeni odalardan büyük bir grup Sofular Mahallesi'nde, et meydanının ortasındaydı. İkinci grup, direkler arasına yerleşmişti. Üçüncü grup, veznecilerle Çukurçeşme arasındaydı. Acemi talim yapanlara mahsustu bu. Buna acemi olanlar kışlası da denirdi. Bunlardan bugün ayakta kalabilen yalnız bir hamamdır. Acemi oğlanlar hamamı. Tarihte meşhur olan Orta Cami et meydanındadır. Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır bunu. Yeniçeriler orada namaz kılsın diye. Fakat Yeniçeriler fesat ve ihtilal çıkardıkları zaman ağalarıyla beraber cümle ulemayı buraya getirirlerdi ve istediklerini zorla kabul ettirirlerdi. Cami 1. Sultan Mahmut zamanında birçok odalarla beraber yandı. Sultan 2. Mahmut Yeniçeri ocaklarını lav ettiği zaman şekavet yerleri olarak bütün odalar yıktırıldı. Sonra yeniden cami ihya olundu. Caminin ihya olunuşuna şair Nisari şu mısraları söylemiştir. Ey Nisari, şükredip hakka dedim tarihin, elhamdülillah orta cami oldu pek âlâ bina. Yeniçeri kışlaları 99 daireydi. Orta, her birine orta veya bölük denirdi. Her dairede mutfak, kiler, zabitlerin, subayların ve erlerin koğuşları vardı. Burada askerlik daimiydi, paralı askerlik, profesyonel askerliktir. Onun için ocak efradı evlenemezlerdi. Bu sebeple onlara mahsus kışlalar yani odalar yapılmıştır. Her Yeniçeri ortasının, bölüğünün bir odası vardı. İlk Yeniçeri odaları Edirne'de kurulmuştu. İstanbul Hükümet Merkezi oluncaya kadar orada kalmıştı. Bir de Nur Osmaniye Camii'nin hemen yanında sipahilere mahsus sipahi odaları vardı. Yakın zamana kadar orada kılıççılar bulunurdu. Orduya lazım olan kılıçlar burada satılırdı. Efendim, eski muharrirler birer birer hayatlarını değiştirdiler. Eski İstanbul'u bilenler de artık kalmadı. Ahmet Rasim, Reşat Fuat, Keçecizade Salih Beyler gibiler İstanbul'u eski semtleriyle, tipleriyle, adetleriyle, tarihi çeşmeleriyle, meydanlarıyla bilirlerdi. Temiz ağzı alından emekli, arkadaşları arasında sakallı diye meşhur Kemal Molla Bey, ki kazasker çocuğu olduğu için Molla Bey derler, adet öyledir ulema çocuğuna Molla Bey derler, İstanbul'u çok iyi bilenlerdendi. Şehrin semtlerini köşe bucak tanırdı. Evkaf şurası reisliği yaptığı için mahalle imamlarını bile bütün hususiyeti ve tesiriyle tanırdı. Çünkü eskiden imamlar evkaf tarafından tayin edilir ve onlardan maaş alırdı. Üsküdar'da, Uncular'da, Sultan Selim'de, Tabak Yunus mahallesinde imam kimdir diye sorsanız bir ressam gibi bütün incelikleriyle portrelerini çizerdi. Mesela Taşkasap nerededir diye sorarsanız Millet Caddesi ile Haseki Caddesi arasındadır. Hatta orada tarihi bir Darüşşifa vardır diye ilave etmeyi de unutmaz. Ördek Kasap hangi semte düşer deseniz Guraba Hastanesi civarında çıkmaz bir sokaktır diye cevap verirdi. Efendim, İstanbul'umuzun her semtinin bir hususiyeti vardır. Her köşesi, hatta her sokağı size Osmanlı tarihinden, Türk tarihinden neşideler okur. Adeta mufassal Osmanlı tarihi gibidir. Mezarlıklarında, çeşmelerinde, meydanlarında tarihimizin dörtte üçü yatar. Sofulardaki et meydanı, Orta Cami sinesinde ne acıklı hatıralar taşır. Mesela Azap Kapısı, Çeşme Meydanı, oldum olası kalyoncuların yatağıdır. Sultan II. Abdülhamit devrinin son zamanlarında tulumbacıların, bıçkınların, haddaneli yani haddehane dediğimiz eski bahriyelilerin afi kestikleri, var mı bize yan bakan diye nara attıkları bir yerdi burası. Kasımpaşa'da oldukça belalı yerlerden sayılırdı. Tophane kahvaneleri taşladan gelen sılacılarla koca şehrin gedikli kopuklarıyla dolar taşardı. Yeni camide sıra sıra dizilmiş küçük dükkanlarda abani sarıklı, sakallı Tunuslular'ı görünce kendinizi Şimali Afrika'da zannederdiniz. Sırtlarında koca heybeleri olduğu halde fesçi, fes diye Müslüman mahallelerinde dolaşırlardı. Süleymaniye, Laleli, Vefa gibi semtler ağırbaşlıların, eski kibarların, vükelanın, vüzeranın kışlık semtleriydi. Hele Fatih semti bambaşka bir alemdi. Asırlarca Osmanlı Türk hayatına hakim medreseliler ve büyük bir muhafazakar kütle burada yaşardı. İkindi namazından sonra o muazzam mabedi çevreleyen çayhaneler, kahvaneler, yüksek payeli, ilmiye ricali ve dersi am efendilerle, müderrislerle lebalep dolup taşardı. Orası papatya tarlasına dönerdi beyaz sarıklılarla. Orta halli babacan İstanbullular kesif olarak Aksaray semtinde yaşardı ki bugün ondan da eser kalmamıştır. İmarın kudretli elleriyle açılan Vatan ve Millet caddeleri bu semte yepyeni bir hayat vermiştir. Vaktiyle avlusu 12'ler diye meşhur kabadayılara karargahlık etmiş Murat Paşa Camii buradadır. Bu koca şehir asırlardan beri görmediği imar hamleleriyle yenileşirken, caddeler açılırken hayat değişiyor, bazı hatıralar kayboluyor, mazi, hal ve istikbale engel oluyor. Değerli dinleyiciler, bundan 100 sene kadar evvel İstanbul sokakları hava gazı lambalarıyla aydınlatılırdı. Bugün caddeleri, sokakları süsleyen, aydınlatan muhteşem civalı lambaların adı bile işitilmemişti. Sabah erken ama çok erken kalkıp köşe penceresine veya cumbaya oturan bir İstanbullu ilk gördüğü manzara omuzunda tavan süpürgesi kadar uzun bir sırıkla acele acele yürüyen, hava gazı lambalarını dürtüp söndüren ve böylece geçip giden fenerci olurdu. Onun peşinden sahneye daha orijinali çıkardı. Bu adam o kadar meşguldü ki sağını solunu görmezdi. Pür dikkat etrafa göz gezdirir, elindeki kocaman maşayla köpeklerin akşamdan bıraktıklarını kaldırım aralarından toplar, sırtındaki tenekeyi aktarırdı. Bu işi sabahın sessizliğinde o derece ciddiyetle yapardı ki, herkes işine gücüne giderken o da yedi kuledeki tabakhane kapısına rampa ederdi. Bilmem bilir misiniz, deriler köpek pisliğiyle tabaklanır. Bu sayede hem sokaklar temizlenir, hem o fakir nasiplenir, hem de memleket iktisadiyatına bir hizmet etmiş olunurdu. Dilencilik edip, yan kesicilik edip şunun bunun canını yakmaktan çok daha hayırlı bir iş olduğuna şüphe yok. Bu nesne o kadar çok mu diyeceksiniz? Tabii bunu bugünün çocukları bilmez ama yaş yaşayanlar bilirler. Eskiden İstanbul sokakları ve mahalleleri köpek mandırası gibiydi. Keltler mahalle aralarında lökler gibi yatarlardı. Sokaklarda yüzlercesi sürüler halinde tozu dumana katarlardı. Bazen yedi mahallenin köpeği bir araya toplanır, havlaya havlaya Balat veya Hayvansaray semtlerine talana giderlerdi. Tabii daha ziyade köylerden gelen ve azıtılan köpeklerdir bunlar. Bunların en azılı, en besili çomarları aşağıda balık pazarında bulunurdu. Eminönü'nden şöyle bir balık pazarına ağzına doğru baktınız mı, her birinin Mısır eşeği cesametinde yerde serili yattığını görürdünüz. Ayağınızı bacağınızı kaptırmadan oraya girmek için bir hayli cesaret, bir o kadar da maharet lazımdı. Eğer manevra kabiliyetiniz yoksa vay halinizeydi. İstanbul'u, o güzel şehri istila eden köpekler, yabancı muharrirlere, ressamlara ilham mevzu olmuştur. Balık pazarına gidenler birinin kuyruğuna, aman birinin bacağına basmayayım diye çok dikkatli yürürlerdi. Kazasız belasız buradan çıkınca da demir perde gerisinden kaçan hürriyete susamış insanlar gibi derin bir oh çekerlerdi. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin damadı operatör Cemil Paşa Şehremini, yani belediye reisi olunca, destur deyip bütün bu mahlukatı toplattı. İstanbul halkı da geniş bir nefes aldı. Ne oldu bu köpekler? Mavnalara dolduruldu. Adaların orada hayırsız ada denilen bir adaya bırakıldı. Ve orada birbirlerini yiyerek açlıktan, sefalette, susuzluktan öldüler. Bu sefer İstanbul halkı bu köpeklere, vaktiyle yaka sittiği bu köpeklere acımaya başladı. Ardından Trablus, ardından Balkan, ardından 1. Can Harbi deyince dediler ki köpeklere yapılan zulmün cezasını bu millet gördü, bu İstanbul gördü dediler. Çünkü eski İstanbul halkı bu köpeklere yani o kadar şefkat gösterirlerdi ki neredeyse her mahallenin bir köpeği vardı. Her evin neredeyse bir köpeği vardı. Köpekler bir mahalleden bir mahalleye geçmez, o mahallelerde nasiplenir, çok fazla da geleni geçene aldırmazlardı. Yangın zamanında bu köpeklerin faydası görülür. Çünkü yangın olduğu zaman köpekler uğultularıyla, efendim havlamalarıyla halkı yangın hususunda ikaz ederdi.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, İstanbul hatıralarını tahsis ettiğimiz bu haftaki hatıralar programında bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında buluşuncaya dek programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, hepinize hürmetler ediyorum, veda ediyorum, alasmaldık.
Hatıralar.